Ayrım 38, sayfa 309. August von Kral, Ayasofya'nın müze yapılmasını bir yabancı gözüyle şöyle görmüştür. Müze bu niteliğiyle Kemalist Türkiye'nin din olgusuna karşı tarafsız bir konumda olmasının ve inanç dünyasına ilişkin sorunların çözümünde dinler arasında fark gözetmeyen yaklaşımın bir göstergesi olmuştur. Bu arada Fatih'in Ayasofya'yı camilikten çıkaracak olana beddua ettiği ise kocaman bir yobaz yalanıdır. Murat Bardakçı bu konuda şu açıklamaları yapmıştır. İnternette aylardan bu yana Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya bedduası diye bir geyik almış başını yürümüştü, hala da devam ediyor. Fatih güya Ayasofya için hazırlattığı vakfiyesinde, "Benim cami haline getirdiğim bu mekanı kim camilikten çıkartırsa o kişinin üzerine Allah her türlü laneti yağdırsın," demişti. Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir ifadesinin bulunmadığını belgeleriyle gösterip işin aslını anlatalım. Fatih'in meşhur Ayasofya Vakfiyesi 1940'lı senelerde hem tıpkı basım hem de yeni harflere çevrilmiş şekliyle kitap halinde yayınlanmıştı. O yayını programa götürdük. İşte sözü edilen o meşhur vakfiye. Bu sayfalar Aslı'nın fotoğrafları, bu da yeni harflere nakledilmiş şekli. Vakfiyenin hiçbir yerinde Fatih'e ait böyle bir ifade geçmez. Üstelik vakfiye zaten bu maksatla hazırlanmamıştır, dedik. Ayrıca Ayasofya'nın bulunduğu bölgede çok sayıda büyük cami vardır. Müslümanlar oralarda da namazlarını kılabilir. Ayasofya'da namaz kılanlar daha çok sevap kazanır diye bir İslami hükümde olmadığına göre Atatürk'ün yaptığı hem dine hem insanlığa uygundur. Atatürk'ün Ayasofya'yı neden müzeye dönüştürdüğünü anlamak için onun tarihe, kültüre, uygarlık mirasına, arkeolojiye, sanata ve müzeye ne kadar önem verdiğini iyi bilmek gerekir. Atatürk, Anadolu'da milli kazılar yaptırmıştır. Bu kazılar sonunda ortaya çıkan eski çağ kültürünü sergilemek için 25 arkeoloji müzesi kurdurmuştur. Atatürk, Topkapı Sarayı'nı müzeye dönüştürerek Osmanlı kültür uygarlığına, Konya Mevlana Dergahı ve Türbesi'ni müzeye dönüştürerek Selçuklu kültür uygarlığına ve Ayasofya'yı müzeye dönüştürerek de Bizans-Osmanlı sentezine binlerce yıllık ortak kültüre sanata sahip çıkmıştır. Ayasofya, yüzyıllarca birbiriyle savaşmış Haç ile Hilal'in, Müslümanlık ile Hristiyanlığın ortak ve kutsal sembolüdür. Atatürk'ün işte bu Ayasofya'yı müze yapması, Haç ile Hilal'in yüzlerce yıllık din kavgasına son verip bir uyum ve işbirliği çağının kapısını aralayan tarihi bir barış hamlesidir. Atatürk, Ayasofya'yı müze yaparak Müslüman, Hristiyan tüm dünyaya uygarlık, barış ve insanlık dersi vermiştir. Ayasofya kafası ve Ayasofya şeriatçılığı. Ayasofya'nın müzeye dönüşmesinde 1930'lardaki Türk-Yunan dostluğunun etkili olduğu ve Ayasofya'nın müzeye dönüşmesi kararının Atatürk tarafından verilmediği, hatta bu kararın Atatürk'e rağmen verildiği iddia edilmiştir. Bu tür iddialara o günlerin canlı tanıklarından gazeteci yazar Falih Rıfkı Atay bir okur mektubu vesilesiyle şöyle yanıt vermiştir. Bana Ankara'dan mektup yollayan okuruma. 1. Ayasofya doğrudan doğruya Atatürk'ün emri üzerine müzeye çevrilmiştir. 2. Müzeye çevrilişinin Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle hiçbir ilgisi yoktur. Atatürk, Batı medeniyet toplumları arasına katılan Türkiye Türklüğünün eski din ayrışıklığı geleneklerini geride bıraktığını göstermek ve asırlarca kapalı duran eşsiz sanat eserlerini devamlı olarak ziyaretçilere açık bulundurmak için Türk şerefini ve itibarını artırıcı bu büyük kararı vermiştir. Bu işi o zamanın başbakanı İnönü'den ve zamanında Ayasofyacıları ağız açtırmayan Bayar'dan sorabilirsiniz. Fatih Ayasofya'yı cami yaptığı vakit İstanbul'da namaz kılacak kubbe altı yoktu. Bugün İstanbul, İslam aleminin en çok ve en büyük camileri olan şehridir. 4. Kapkara taassuf ve gericilik Atatürk'ten öç almak için bu işi ortaya atmıştır. Kara kuvvetle gericiliğin programı burada bitmez. Arkadan Arap yazısına meşruluk tanımak, sonra Diyanet İşleri Reisliğini bakanlar arasına katmak, daha da sonra anayasaya eski devletin dini İslam'dır maddesini koydurmak için çaba birliği başlamıştır. Atay bir başka yazısında yine bu konuya değinerek şöyle demiştir. Atatürk Yunanlıları hiç hesaba katmayarak asırlardan beri Batı dünyasıyla Türklük dünyası arasında bir uzaklaşma, soğuklaşma sembolü olduğu için büyük tarih ve sanat değerini düşürerek Ayasofya'yı müze yapmıştır. Kariye gibi. Yanındaydık. O yapmıştır, hükümet değil. Asla Yunanlı'yı düşünerek yapmamıştır. Sofya'da bir cami müzedir. Yugoslavya'da Müslümansız yerlerdeki camiler turistlere müze olarak gezdirilmektedir. Buraya Atatürk düşmanları. İstanbul'un alınışı gününde onun iki defa kurtarıcısından ne istersiniz? Atatürk düşmanı, Türk düşmanı demektir. Siz kimin ve neyin dostusunuz? Ayasofya üzerinden Atatürk'e saldıran uygarlık düşmanlarını gördükçe Falih Rıfkı Atay'ın Atatürkçülüğün son hatıralarını Ayasofya kubbesi altına boğazlamak isteyenler sözü aklıma gelir. Atay şöyle diyor. Viyana kapılarından Ankara kapılarına kadar sürüldük. Avrupa, Afrika, Orta Doğu ülkelerini kaybettik de hala yavrularımızın çoğunu ulum-ı akliye, pozitif bilimler nemize gerek, bize ulum-ı şer'iye, dini ilimler yeter diyen, Atatürkçülüğü dinsizlik sayan ve onun son hatıralarını da Ayasofya kubbesi altında boğazlamak isteyenlerin eline ve camilerimizde halk yığınlarını aynı pençeye teslim etmişizdir. Ayasofya şeriatçılığı sözü de Atay'ındır. Ayasofya şeriatçılığı kaba, kara ve koyu Atatürk düşmanları tarafından zorlanan bir kapıdır. Bu kapıyı kırmak, Atatürk'ün kabrini eşip kemiklerini çıkararak yakmak demektir. Atay'ın Ayasofyacılar kafası dediği o kafanın Ayasofya şeriatçılığı bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür. Yalan 13. Atatürk ve hafta tatili. Atatürk'ün tatili cumadan pazara almasının nedeni İslam karşıtlığıdır. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de veya sağlam hadislerde Müslümanlar için tatil gününün cuma olduğu belirtilmemiştir. Asr-ı Saadet'te ve 4 halife döneminde de cumanın resmi tatil olduğuna yönelik hiçbir kayıt yoktur. Emeviler döneminde sadece mahkemeler, Abbasiler döneminde ise resmi daireler cuma günleri tatil edilmiştir. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife döneminde mahkemeler ve okullar cumartesi günleri tatil edilmiştir. Osmanlı'da hafta tatili. Osmanlı Devleti'nde başlangıçta hafta tatili yoktur. Diğer İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı'da da namaz vaktinde kısa bir süre işe ara verme dışında cuma günleri hafta tatili değildir. Osmanlı'da 1820'lerde tatil günleri pazartesi ve perşembe iken 1830'larda pazar gününe alınmıştır. Osmanlı'da değişik zamanlarda bazen pazartesi, bazen perşembe ve salı, bazen de cuma günlerinde tatil yapıldığı anlaşılmaktadır. Sadrazam İzzet Mehmet Paşa işlerin yoğunluğunu ileri sürerek 1774'te hafta tatiline son vermiştir. İkinci Mahmut döneminde hafta tatili uygulaması yeniden başlatılmıştır. Bazı dairelerde pazar ve pazartesi, bazı dairelerde perşembe tatili ilan edilmiştir. Fakat 2 gün çalışılmasının işleri aksatması yüzünden haftada bir gün sadece pazar günleri tatil ilan edilmiştir. Mısır meselesi yüzünden hafta tatiline son verilmiş, bu meselenin çözümünden sonra Osmanlı'da yeniden pazar günleri tatil yapılmıştır. 1839'da Tanzimat'ın ilanından sonra yalnızca Perşembe günleri tatil edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren medreselerde salı günleri tatil edilmiştir. 17 Ocak 1842'de Müslüman memurlar için hafta tatili Perşembe'den Cuma'ya alınmıştır. Bu arada Hristiyan memurlar pazar günü, Museviler ise cumartesi günü tatil yapmıştır. Böylece Osmanlı'da 19. yüzyılda haftada 3 tatil günü ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda her bakımdan dışa bağımlı hale gelen kapitülasyonlar, dış borçlar ve duyunu umumiye kıskacında adeta Batı'nın yarı sömürgesi olan Osmanlı, Hristiyan ve Musevilerin de cuma günleri tatil yapmalarını sağlayacak, böylece iş gücünü artıracak bir kanuni düzenlemeye gidememiştir. Cumhuriyette hafta tatili. Bağımlı Osmanlı'nın yapamadığını bağımsız cumhuriyet yapmıştır. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde hangi dinden olursa olsun bütün Türk vatandaşlarının cuma günü tatil yapmasına karar verilmiştir. 2 Ocak 1924 tarih ve 394 sayılı 14 maddelik hafta tatili kanunuyla Müslim, gayrimüslim tüm Türk vatandaşları için hafta tatili cumaya alınmıştır. Cevdet Küçük'ten okuyalım. Türk İslam tarihinde ilk defa cuma gününü bütün Müslüman ve gayrimüslimlerin uyacakları genel hafta tatili olarak kabul eden bu kanunu basın olumlu karşıladı. Halk tarafından da büyük sevinçle karşılanan kanunun genelde ekonomik zorunluluktan doğmuş olmakla birlikte sosyal içeriği daha ağır basıyordu. Milliyet, din, adalet ve siyaset konuları kanunun kabulünde önemli rol oynamıştır. Emperyalizme karşı milli bir mücadele vermiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, cuma gününün hafta tatili yapılmasını adeta bağımsızlığının bir ispatı şeklinde değerlendirmiş, bilhassa cuma günü üzerinden ısrar edilmesinde hakim unsurların Müslüman olması gerekçe olarak ileri sürülmüştür. Hafta tatili 1935'te pazara alınmıştır. Kanun teklifinin gerekçesinde pazarın uluslararası tatil günü olduğu, bu tatil gününden ayrılmakla ülkenin ekonomik açıdan büyük kayıplara uğradığı ileri sürülmüştür. Mecliste yapılan görüşmelerde hafta tatilinin cumadan pazara alınmasının dinsel açıdan hiçbir sakıncasının olmadığına vurgu yapılmıştır. Konuşmacılar, İslamiyet'te cuma gününün namaz saati hariç tatil olmadığını, ayrıca Cumhuriyet'le birlikte Avrupalı devletler arasına girildiğini, bu devletlerin kabul ettiği pazar gününün tatil yapılmasının zorunlu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Örneğin, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, kanunun tamamen siyasi ve toplumsal olduğunu, dinle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtmiştir. 7 Mayıs 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki kanuna göre hafta tatili cumartesi saat 13'te başlayıp pazar günü gece 24'te bitecektir. Hafta tatilinin cumadan pazara alınmasının dini bakımdan doğru olmadığını ileri sürenlere basında cevap verilmiştir. Örneğin Kurun gazetesinde 2 Haziran 1935 tarihinde yayımlanan imzasız bir makalede hafta tatilini dini açıdan yanlış bulanlar eleştirilerek İslamiyet'te cuma gününün tatil olacağına dair bir hüküm bulunmadığı ifade edilmiştir. 1935 tarihli hafta tatili kanunu 1974'e kadar devam etmiştir. 1 Temmuz 1974 tarihli bir kararla cumartesi ve pazar günleri resmi tatil olmuştur. Atatürk, uygar ülkelerle siyasi, kültürel, ekonomik ilişkileri güçlendirmek istemiştir. Bu amaçla da takvimi, saati, ölçüleri, metrik sistemi ve hafta tatilini yerel, bölgesel olmaktan çıkarıp uluslararası sisteme uygun hale getirmiştir. Böylece Müslüman Türkiye'nin her bakımdan uygar dünyanın bir parçası olmasını amaçlamıştır. Uygar dünyada tatil pazar günleridir. Batı'da eskiden cumartesi günleri de yarım gün çalışılırdı. Bizde nasıl? Özetlersek 19. yüzyıldan itibaren Müslümanlar için perşembe yarım gün, cuma tatil. Gayrimüslimler için cumartesi ve pazar tatil. Dış dünyayla ilişkide bulunabilecek sadece 3 gün kalıyor. Ne yapılabilir bu kısa sürede? Atatürk makul ve akla uygun olanı tercih etmiştir. Bu değişikliğin geçmişin izlerini silmekle veya din düşmanlığıyla ilgisi yoktur. Tamamen pratik ihtiyaca uygun olarak yapılmış, akılcı ve milletin menfaatine uygun bir devrimdir. Aynı şeyi Ruslar ve Çinliler de yapmıştır. Çünkü onlar da dünyaya uyum sağlamadan içe kapalı olarak gelişmenin mümkün olmadığını görmüştür. Aynı şekilde ölçülerin metrik sistemin değiştirilmesi de uygar dünyaya ayak uydurmak için atılmış bir adımdır. Atatürk'ün ölçüleri değiştirdiği tarihte İngiltere hariç Avrupa'nın tamamı metrik sisteme geçmiştir. Metrik sistemi değiştirerek biz de İngiltere hariç Avrupa'ya adeta bir gecede uyum sağlamayı başardık. Artık kaç ton satacaksın, kaç metre alacaksın, kaç kilo lazım bellidir. İhracat, ithalat konusunda teknik bir sıkıntı kalmamıştır. Alaturka saatin değiştirilmesi de benzer bir zorunluluktan doğmuştur. Ayrım sonu. Sayfa 316.